5 şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 5.
Hayır, elbette ki Baki böyle şişkin, böyle taklit dille konuşmazdı. Ona daha basit, çok basit ve çok güzel bir duaya benzer şeyler söylemiştir. Kanuni Boğaz'da veya Haliç'te sık sık yaptığı gezintilere Baki'yi beraber götürürmüş. Efendisi için o muhteşem Mersiye'yi yazarken belki de bu gezintilerden dönüşlerinde Hisarların kilidini açtıktan biraz sonra yahut Sütlüce'den uzaklaşır uzaklaşmaz karşılarına çıkan ve bir daha ufuktan ayrılmayan Süleymaniye'yi düşünmüş, onun uçmaya hazır gergin kütlesini bir örnek gibi almıştı. Şiirimizde gerçekten mimari konstrüksiyon bu manzume ile başlar. Üsküdar'da güzelliğini Yahya Kemal'den tanıdığımız eski Valide Camii Sinan'ın son eserlerindendir. Yahut hiç olmazsa plan ve ilk inşaat onundur. Bu cami ve etrafı hayrata yapılan ve manzarayı bir tarafından kapayan ilavelere rağmen hala Türk İstanbul'un en güzel köşelerinden biridir. Bu camide semtle çok iyi anlaşan bir kendi içine çekiliş vardır. Cami 2. Selim'in çok sevdiği karısına bir hediyesidir. Fakat saltanat adabı karısının adını söylemeye mani olduğu için ondan Ferzendi Ercüment oğlu Murat, Tala Bekavu validesi Seyyide Tül Mühaddarat ile Ahirihi Damet İsmetüva Canibinden Üsküdar'da bina olunacak diye bahseder. Bu hicabı beğenmemek kabil değildir. 2. Selim, Kıdvetül Emacit vel Kârim Sinan Zide Mecduhu diye onu över. Baki, Sokullu Sinan, Piyale Paşa, Kılıç Ali Paşa, Hüsrev Paşa. İşte bu fani dünyada babasından 2. Selim'e kalan miraslar. Sinan bir ana neyi tek başına tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkarlardandır. Yunan heykelinde Fidas, Rönesans'ta Michelangelo ve Palladio birkaç neslin birbiri ardınca sarf edeceği gayretlerle ve arada sanat hamlelerinin gerçekten kendileri olabilmek, bütün kazançları layıkıyla benimseyebilmek için muhtaç oldukları o zaman fasılasıyla elde edilmesi gereken şeyleri nasıl tek başlarına tüketmişlerse, o da mimarimizin büyük imkanlarını kendi ömründe öyle harcar. Onun içindir ki çırakları arasında en mesutları Hindistan'a çağrılanlar oldu. Ancak onlar yeni bir iklimde ve bizimkinden ayrı geleneklerin arasında kudretlerinin tam ölçüsünü verdiler. Hatta bu yer değiştirme sayesinde Sinan'dan önceki mimarlığımızı daha rahat hatırladıkları da söylenebilir. İstanbul'da kalanların işi daha güçtü. Her nispeti ayrı ayrı deneyen ve en müşkül terkiplere ezberlenmiş bir şey gibi icat eden, aradığını kendinde bulan bu devden sonra şahsi olabilmek için ya geleneği kırıp yeni yollar aramak yahut da çok sabırla çalışmak lazımdı. Milli hayatın kıvamını bulduğu, hudutlara varıncaya kadar her şeyin yerli yerine oturduğu 17. asırda birincisine, hele cami gibi dini eserlerde imkan yoktu. Tek kubbeli cami, biz Hristiyanlığın katedral üslubu gibi bulmuştuk. Kolay kolay vazgeçilemezdi. O devirde Türkiye kendi kendine yetiyordu. Bütün şarkın gözü, milli hayatın en küçük pas lekesi değmemiş aynası olan ve zevkinde tamamıyla milli olan İstanbul'daydı. Bütün modalar, zarafetler, ferdi ve içtimai hayatta her türlü yaratıcı hamle etrafa oradan gidiyordu. O kadar her cüzü birbirini tutan hayatımız vardı. Bu hayatın arkasında öyle bir şuurlu ruh yaşıyordu ki bu terkipte en küçük bir çatlağa hiç kimse razı olamazdı. Dışarıdan gelecek bir tesire sade garp için değil, şark için de kapalıydık. İskolastik tahsile, dini tesirlere rağmen Arap zevki imparatorluğa girememişti. Kaldı ki edebiyatımıza 3 asır örnek olan İran bile bizden ayrı ve uzak telakki edilmeye başlanmıştı. İmparatorluk iklimi Rum idi. Milli olmadığı yerde mahalli kalmak biricik düsturuydu. Bununla övünürdü. Bu itibarla mimarlarımız gelenekten ayrılmazlardı. Zaten yaptıkları şeyin güzelliğini, asilliğini biliyorlardı. Onun için daha gerilere zaman zaman dönmek şartıyla Sinan'ın bıraktıkları içinde dolaştılar. Hem merkez kubbe ile yan kubbelerin teşkil ettiği bütün son sözünü söylememişti. Bu tamburda icat veya hüner aranacak ve bulunacak bir yığın name vardı. 17. asır mimarları ve daha ince bir zevkle onları devam ettiren 18. asrın ilk yarımı bu namelerden hiçbirini kaçırmaz. Sinan'dan sonra Türk mimarlığının meşalesini eline alan Sadefkar Mehmet Usta'nın bazı nispet değişikliklerine bakarak ondan tamamıyla ayrıldığını iddia edemeyiz. Çünkü Sultanahmet'in hususiyetini veren dört yarım kubbe üstünde yükselen orta kubbe fikri Şehzade Camii ile Sinan'ındır. Her eserinde yeni şekiller aramaktan hoşlanan ve bazen bulduklarını adeta kaydetmekle iktifa eden Sinan bir daha ona dönmemişti. Sadefkar Mehmet ustasının buluşunu çok değiştirmiştir. Bu değişikliklerin başında dışarıdan binaya kademe kademe yontulmuş bir dağ manzarası veren küçük yarım kubbeler manzumesi vardır. Şehzade'de görülen ayna duvarlarının çoğu burada ehramı ritmik bir şekilde tamamlayan kasnaklar olur. Bu itibarla Sadefkar Mehmet mimarlığımızın en büyük virtüözüdür denilebilir. Cami içinde de aynı şey vardır. İstediği genişliği elde edebilmek için mimar adeta binayı içten boşaltır. Sultanahmet'in içi bütün bir mavi bahar rüyasıdır. Pek az mimari ışığı bu kadar lezzetle dokur. Şüphesiz mimariden fazla Çin'in tesiri, fakat ne olsa yine mimarinin idaresi altında. Suya biçim veren o suni çağlayanlar gibi ışığa o hükmediyor, onun imbiklerinde süzülüyor, onun duvar ve kemerlerine çarpa çarpa kıvamını buluyor. Camiye girer girmez bir menşura hapsedilmiş gibi bir rüya havası başlıyor. Renkli cam sanatının başka yerlerde bizden daha iyi, daha mükemmel eserleri verdiğini, büyük resimle el ele yürüdüğünü hiç düşünmüyorum. Çocukluğumun biricik sarhoşluğu olan bu bal ve akik sarısı ışığı, onun yanındaki aydınlık yeşili, bütün o kırmızı laleleri yerinde bulmam bana yeter. Onların rengi zihnimde eski hafızların sesiyle teganni ediyor. Başımı onlardan çevirdiğim zaman yıldız hareli bir mavilik başlıyor. Sultanahmet'ten bahsederken Çinilerin güzelliğini överler. Ben onlara ayrı ayrı dikkat edilmesi taraftarı değilim. Bütünün mekanik tarafı süsün iptidailiği ile beraber derhal meydana çıkıyor. Bu Çinilerin nev'inin en güzel olduğu muhakkaktır. Fakat Çin'in kendisi mimari gibi üstün sanatın yanı başında övülecek şey değildir. Eski yazıları Çin'e daima tercih etmişimdir. Bana daha ferdi, daha değişik ve daha edalı gelirler. Bence Sultanahmet'te mesela bir yaz öğlesinde koz yatağında veya Eyüp Sultan üstlerinde bostan dolaplarının kır böceklerinin sesleri arasında yeşil renkten ve aydınlıktan yarı sarhoş dinlenir gibi yahut Boğaz körfezlerine mehtap seyreder gibi gezinmeli. Bu mavi aydınlığın etrafımızda kurduğu sırça sarayı fazla bir dikkatle kırmamalı. Evet, bu Çiniler çok güzeldir. Bu nar çiçeği kırmızıları, bu menevişli beyazlar, bu çimen yeşilleri gerçekten bulunmaz şeylerdir. Ne olurdu ayrı ayrı panolar halinde yapılmasalardı da bir duvar bir tek desen devamı olsaydı? Bir panodan öbürüne geçerken hiçbir boşluk bulunmaması gözü yoruyor. Sonra birinin kırdığı ritmi öbürü tekrar ele alamıyor. Onun için insanda aynı renkten fakat başka kumaşlardan dikilmiş bir elbise tesiri yapıyor. Bu itibarla yeşilin düz giyinişini tercih ediyorum. Ama ondan da Sultanahmet'in ışık sebili yok. Gerçekte Sultanahmet Camii'nin içi tıpkı çocukluğumda düşündüğüm gibi bir cennet bahçesidir. Evliya Çelebi'ye göre caminin temel imamı, padişahın imamı olan ve kendisine de hocalık eden Evliya Efendi, temel şeyhi Üsküdarlı, celveti şeyhi Aziz Mahmut Hüdayi Efendi, temel kadısı Kara Sünbili Ali Efendi, mutemedi Kalender Paşa, temel nazırı Kemankeş Ali Paşa'dır. bizzat Sultanahmet temelden çıkan toprağı eteğine doldurup taşımıştır. Evliya, caminin yıktırılan başvezir sarayının yerine yapıldığını ve kubbeye 3 sene sonra başlandığını söyler ve camiyi delinmemiş büyük bir inciye benzetir. Camide asılı eşyayı, avize kelimesi o zaman lügattaki manasında kullanılıyordu, anlatırken de bunların 100 mısır hazinesi dediğini söyler ve bilhassa Habeş veziri Cafer Paşa'nın hediye ettiği altın zümrüt kandili zikreder. Bunlar altı köşeli avizelerle, altın zincirlerle asılıymışlar ve her biri 50'şer okka ağırlığındaymış. Evliya bu kandiller için hurda daneleri, küçük zümrüt parçaları bir Rum haracı değer der. Fakat asıl güzel tarafı Evliya'nın bu camiyi yaptıran Sultanahmet'i Çelebi ve sahibi tab bir padişah olarak anlatışıdır. Hakikaten bu 17. asır sanat zevki olan bir asırdır. Evliya'nın bu camiye saray kuyumcu başısı olan kendi babası tarafından yapılan kapı için yazdığı şeyler de çok mühimdir. Pirinç, madin, tahtalar üzerine hurda nakışı bu kalemun kalemkari zerker nakışlarıyla, içine gömülü gümüş halka, gümüş kilit ve menteşelerle müzeyyen bir bab-ı bi nazirdir. Bazı kimseler bu kapı Estergon'daki Kızıl Elma Kilisesi'nden gelmiştir derler ama galattır. O kapı hatırı için Nemçe küffarı Estergon'u 1013 tarihinde alıp mezkur kapıyı yerinden çıkararak hala Beç, Viyana Kalesi İçre İstefani Deyri'ne Sen Etin Katedrali Bab-ı Meryem itihaz etmişlerdir. Ama bu Sultanahmet Han Camii'nin mezkur harem kapısı merhum ve mağfurun lehpederimiz Derviş Mehmet Zilli Serzergeran kuyumcubaşı iken inşa olunup merhumun ismi balasındaki iki kitabeler içre tahrir olunan hatlarda künyesi ile masturdur. Ne yazık ki içinden sükunet ve huzurun ve murakabenin ta kendisi olan zamanı bize bir ney pastı gibi sunan bu şaheser bittiği tarihten 1. Mustafa zamanı 1826'ya kadar ardı arası kesilmeyen ihtilallere şahit oldu. Kinle, ihtirasla kudurmuş kitleler, yedi başlı ejderhalar gibi kapısını dövdüler. Avlusunun revakları altında kanlı müşavereler yaptılar. Minberlerinden en kanlı fetvalar okundu. Osmanlı tarihinin 1826 tenkiline kadar bütün mide, bünye fesadı ona doğru aktı. Yeni caminin kubbe sistemi Sultanahmet'e yakındır. Fakat onun güzelliğini plandan ziyade teferruatındaki mükemmellikte, şehrin bir sahilinde henüz karaya yaklaşmış masal gemisi duruşunda aramalıdır. Bütün 17. asır Türkiye'si burada yazının, tesibin, ciltçilik sanatının mimariye adeta giydirdiği bu ahenk mucizesinde aranmalıdır. Şüphesiz burada da Sinan vardır. Hatta yan cephe hemen hemen Süleymaniye'yi tekrarlar fakat daha oynak, daha duygulu, hayatla bir takım münasebetler arıyor gibi. Yine onun mirası içinde olduğumuzu bilmekle beraber başka bir iklime girdiğimiz ilk bakışta görülür. Bu musikiyi, bu dinamik raksı 16. asır vermezdi. İnsan buç epey seyrederken bu muasırları mesela Itri, Hafız Post veya Seyit Nuh'dan birer beste dinliyor hissine düşer. Bu pencereler ve kapı, bu kemerler bize Neşati'den veya Naili'den birer gazel gibi gelirler. Yeni caminin bütün bir romanı vardır. Zaten 17. asırda her şeyin bir geçmişi, bir psikolojik macerası, tesadüflere bağlı bir talihi vardır. Zayıflayan cemiyette müesseseler de fertler gibi bir nevi istiklal kazanır. Yeni cami, vezir değişmesi, yangın ve birçok arıza asrıyla bir arada birleştirir. Sultanahmet Camii'nden evvel başladığı halde 4. Mehmet devrinde biter. 3. Ahmet'in annesi Hatice Gülniş, Emetullah Sultan için yaptırdığı Üsküdar'da çarşı içindeki cami, deniz tarafından gelirken görülen kısmı bir tarafa bakılırsa bulunduğu yerden şehre bir şey ilave etmez. onu sevmek için yakından olduğu yerde yapıldığı sarsıtılı devrin hususi güzelliğiyle dalında bir gül gibi parıldar görmek lazımdır. Üçüncü Ahmet devrinin en güzel eseri odur. Ne Sultan Ahmet Çeşmesi, ne Lale Devrini, devamı olan 1. Mahmut zamanına bağlayan Tophane ve Azap Kapı Çeşmeleri, hatta o kadar zarif olan, o kadar bizim İstanbul'umuzu veren İbrahim Paşa imaretleri onunla yarışamazlar. Felaketlerinde bile o kadar zengin olan 17. asrı o kapatır, çünkü Hekimoğlu Ali Paşa Camii birçok tecrübenin üstünden Sinan'a bir dönüştür. Valide-i Cedid'in ısıtmaktan ziyade eşyayı süsleyen, dokunduğu her şeyi altın gurbet renkleriyle giydirip mahzun bir saltanat yapan bir akşam güneşi gibi zarif ve zengin bir hisseliği vardır.
Ayrım sonu.